Ayrım 14. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 113. Bay Haymon envanterinden çıktığı halde aklından çıkmayan ikonanın profesyonelce bulduğu fırça darbelerine dayanarak önemli bir ressamın yapıtı olduğuna inanıyor, hala keşke satmasaydım dediği oluyordu. Oysa yanılıyordu. Tiflis'te yeni basılan 19. yüzyılda yaşamış Gürcü ressamlar kataloğunda biyografisi sadece birkaç satır tutan Guram Çaliyaşvili hakkında küçümseyen bir dille naif resmin önde gelen isimlerinden dünyaca ünlü Gürcü ressam Niko Pirosmanaşvili'nin sayısız taklitçilerinden biri olduğu yazıyordu sadece. Kısacası Allah'ın ikonasının sanatsal açıdan pek değeri yoktu. Ama maddi değerinin ne olabileceğini bir gün bile düşünmeyen Mamşırek için kardeşinin emaneti zavallı Allah'ın tek hatırasıydı. Hayırsız Bolat, amcasının ikonayı sakladığının farkına bile varmadı. Aklı annesinin bir yere sakladığını bildiği altınlardaydı. Mamşırek amcasının eviyle aynı bahçe içinde bulunan, Allah'ın dişiyle tırnağıyla didinerek yaptığı küçük evin her bir tahtasını söktü, dolapların diplerinden yün yatakların içlerine kadar her yerde altınları aradı. Amcası huylanmasın diye bu işi geceleri yapıyor, iğne deliklerine varıncaya kadar evin altını üstüne getiriyordu. Ama bir tekini bile bulamadı. Sonunda umudunu kesti. Çocukluğundan hayal meyal hatırladığı bu servetin annesi tarafından bozdurulup harcanmış olduğuna hükmetti. Hayırsız olduğu kadar ahlaksız bir gençti Bolat. Her anlamda ahlaksızdı, açgözlüydü, yalancıydı, onun bunun kızına sarkıntılık ettiği bile olurdu. Köyün kızları Mamşırek amca üzülüp kahırlanmasın diye Bolat'ın terbiyesizliklerinden sadece Agunde'ye yakınırlar. Yıllar sonra nihayet Türkçe konuşur hale gelen Agunde, bu şikayetleri kocasına söylemeye çekinir, bir kenara çektiği Bolat'a, ''Evladım yapma, bak bir gün başına iş açacaksın.'' demekle yetinirdi. Bolat'ın sarkıntılık etmekle kalmadığı sonradan anlaşıldı. Erkek evladı olmayan Mamşırek, biricik kardeşi Elbeg'in yegane hatırası Bolat'ı, cibilliyetsizin teki olduğunu gayet iyi bildiği halde, öz oğlu gibi sevmekten kendini alamazdı. Gerçi adam olmasından ümidini çoktan kesmişti. Bu nedenle Bolat'ın sırtından sopayı eksik etmiyor, sopa yetmezse haftada bir itinayla söküp taktığı silahını sanki vuracakmış gibi alnına dayamaktan çekinmiyordu. Bolat alnına dayanan silahın patlamayacağından emin olsa bir an bile düşünmeden amcasına karşı gelirdi. Ama biliyordu ki Tili de uçan kuşu kanadının teleğinden vurmasıyla meşhur amcasının gözünü bir döndürürse beynini yerden toplarlar. Bir gün Mamşırek yine Bolat'ın alnına silahını dayadı. Ama bu kez öyle kızgındı ki adamın zangır zangır titreyen eli yanlışlıkla tetiğe dokunacak diye hayırsızın ödü koptu. Mamşırek kirlettiğin kızı alacaksın dedi. Sözünü ettiği kız öksüz yetim Suna'ydı. Ana babasını 6 yaşındayken anlaşılamayan bir hastalık nedeniyle bir hafta arayla kaybeden Suna, 12 yaşına kadar bir asrı geride bıraktığı için Yüzlük Sediye Hatun denen bir kadının yanında kalmıştı. Keskin cam gibi gözleri olan Sediye Hatun, zayıflıktan ve yaşlılıktan iskelet halini almıştı. Yaz kış elinde bir değnek, çıplak ayakla gezer, hiç boş durmazdı. İki ineği, 5 koyunu, sayısız tavuğu, arı kovanları ve bir köpeği olan yaşlı kadın, sanki antik çağlarda yaşıyormuş gibi çoğu zaman para kullanmıyor, günlük ihtiyaçlarını süt, peynir ve yumurtayla değiş tokuş ediyordu. Para nedir bilmiyor değildi aslında. Tüccara verdiği peynir tekerleklerinin bedelini altına çevirip üstünde taşıyordu. Öksüz yetim Suna, Sediye Hatun'un kulübesinde yaşıyor, her Allah'ın günü alacakaranlıkta kalkıp inek sağıyor, süt kaynatıyor, peynir mayalıyor, evin işini görüyor, 100 yaşını geçtiği söylenen bu canlı cenazenin hiç ölmeyeceğini sanıyordu. Köy halkı tarafından bir tür efsaneye dönüştürülen yaşlı kadın, uzun ömrü boyunca öksüz yetim kalmış birçok kız çocuğunu yanına alıp büyütüp evlendirmişti. Ara sıra büyüttüğü kızlar ziyaretine gelirdi. Sediye Hatun onlara ne sevgi ve ilgi gösterir, ne de sıkıntı ya da rahatsızlık hissettirirdi. Ne iyi ne kötü bir kadındı, sadece yaşıyordu. Sunay'ı aç açık bırakmadı, bol bol yedirdi, hasta olduğunda baktı. Ama çocuktur, küçüktür demedi. Daha oyun çağındaki kızın 5 dakika bile aylaklık etmesine müsaade etmedi. Kadın rivayete göre 107 yaşına girecekken ölünce Suna ortada kaldı. 3 kızını da evlendirip ağzı var dili yok karısı Agunde ile baş başa kalan, evde bir can şenliği isteyen Mamşirek amca Sunay'ı yanlarına aldı. Karı koca zavallı kızcağızı bağırlarına bastılar, öz evlatlarıymış gibi davrandılar, geride kalan çocukluğunu yaşamasını sağladılar. Ama birkaç yıl sonra Sunay'a bir hal olduğunu fark ettiler. Kızın gözünün yaşı durmuyor, eli karnında dolaşıp duruyordu. Agunde huylandı, kızı sıkıştırıp söyletti. Suna Bolat'tan, kulaksız Ziya'nın anası Deli Emine'ye gebeydi. Böylece amcası Mamşirek'in alnına dayadığı silahın patlamasından korkan Bolat, Suna ile evlenmek zorunda kaldı. Kendi sürüsünden 7 koyunu gözünü bile kırpmadan kesen Mamşirek amca, hayırsız yeğenine büyük gösterişli bir düğün kurmuş, öz oğlunu evlendiriyormuşçasına mutlu göründüğü coşkulu eğlentide, parmak uçlarında Kafkas dansları yapmış, tahtalara bıçak atmıştı. Suna'nın ömründe görüp göreceği en güzel günler, düğününün yapıldığı bu 3 gün oldu. Mamşirek amca, Allah'ın ölümünden sonra epeyce yaşadı. Allah'ın gecesini gündüzüne katıp büyüttüğü sürüyü kollamaya devam etti. Gerektikçe Bolat'ın alnına silahını dayamaktan da vazgeçmedi. Mamşirek de öldüğünde artık evli barklı bir adam olan Bolat'ın en büyüğü Emine olmak üzere 3 kızı vardı. Ama Bolat aynı hayırsız Bolat'tı. Bir gün evin çukuru doldukça yenisi kazılarak bahçede başka yere taşınan helası taştı, yeni bir çukur kazılması gerekti. Bolat işin başında durmuş, kanter içindeki ameleyi azarlayıp duruyordu. Daha yarım metre kazılmamıştı ki, amelenin kazması, Allah'ın yıllar önce gömdüğü küpü parçaladı, altınlar ortaya çıktı. Define ilk ağızda köyde büyük bir heyecana neden olduysa da, ortada bir servet olmaması heyecan dalgasını çabucak yatıştırdı. Küpte zavallı Allah'ın kıymetli sandığı bir sürü değersiz incik boncuk, bir de ufak bir kaseyi dolduracak kadar altın vardı. Altın çok azdı ama Bolat'ın evi barkı iyice boşlamasına yetti. Hayırsız evlatlıktan hayırsız babalığa çoktan geçen Bolat, anası Allah'ın kara gün için senelerce sakladığı bir avuç altını, birkaç ay içinde komşu kasabaların meşhur orospularıyla yaptığı içkili çalgılı alemlerde yiyip bitirdi, sıra sürüye geldi. Birkaç kör topal inekle uyuz koyundan ibaret bıraktığı sürünün bugün bir ineğini, yarın bir koyununu yok pahasına satıp yine orospularına gitti. Sürüden de geriye hasta oldukları için kimsenin almaya yanaşmadığı 2-3 cılız koyun kalınca arazileri satışa çıkardı. Huysuzluğu başına vurdukça çoluk çocuğunu burunlarından kan getirene kadar döven Bolat, bir akşam paralar suyunu çektiği için eğlenceye gidememişti, evdeydi. Daha doğduğu gün kaderine boyun eğmiş olan karısı Suna'nın, maltızda 4 saat boyunca çevire çevire pişirdiği arpacık soğanlı kuzu kebabını, tuzu fazla kaçmış diye yeni kalaylanmış bakır tenceresiyle birlikte dışarı fırlattı. Pencerenin camları şangır şangır aşağı indiği anda Emine'nin kulağında deli edici bir çınlama başladı. Sanki kafasının içinde bir tel kopmuştu, titriyordu. Çoluk çocuğunun aç sefil kalmasına aldırmayıp ailesinin 3 kuruşunu bile orospulara giyim kuşama harcamaktan çekinmeyen, üstüne üstlük sanki eve para getirirmiş gibi soğanlı kuzu kebabı yap bana diye tutturan Bolat, tencereyi dışarı fırlatmakla kalmamış, ne yaptın dedi diye karısının kafasını duvara vurmaya başlamıştı. Annesinin bembeyaz tülbentinin kana bulandığını görünce Emine'nin gözleri karardı, kulağındaki çınlama beynini çatlatacak raddeye geldi. Ocaktan ucu kıpkırmızı kor olmuş bir odun parçasını kaptığı gibi babasının üstüne yürüdü. Annesinin yarılan kaşından fışkıran kanla eli yüzü kıpkırmızı kesilen babasını köy meydanına kadar kovaladı, herkesin gözü önünde kor odunla evire çevire dövdü. Ertesi gün köy bu olayla çalkalandığında, Emine bedeninde nereden bulduğunu anlamadığı büyük bir güç ve kulağında deli edici bir çınlamadan başka bir şey hatırlamadığını fark etti. Oysa o gece babasını dövüp gönderdikten sonra aralıksız ağlayan anasının kaşına tütün basıp bağlamış, eğrilmiş kalaylı tencereyi bahçeden almış, bir güzel yıkayıp yerine koymuş, yemeksiz kalan kardeşlerine kaygana pişirmiş, sonra da hiçbir şey olmamış gibi yatmıştı. Huysuz, yalancı, kavgacı Bolat köyde o kadar sevilmiyordu ki, öz kızı ucu alev alev yanan odunu sırtına indirirken köy halkından hiç kimse Emine'ye engel olmaya kalkışmadığı gibi kaçmaya yeltendiğinde Bolat'ın yolunu kesenler bile oldu. Bolat köy halkının önünde 15 yaşındaki kızından yediği bu ağır ve ateşli dayaktan sonra köyü terk etti. Bir daha da kendisini gören, hakkında bir şey duyan olmadı. Birkaç yıl sonra sapa bir yolun kenarındaki hendekte bulunan, etleri çürüyüp dökülmüş, bir tutam saçla bir yığın kemikten ibaret kalmış bir cesedin ona ait olduğu iddia edildiyse de, bir Allah'ın kulu bile iskeletle ilgilenmedi, hatta bazıları ölünün arkasından konuşulmaması geleneğine uymayarak, "İnşallah odur, sürüne sürüne gebermiştir," dediler. Genç kızın öz babasını ucu kor odunla dövmesi köyün bekar erkeklerini çok korkuttu. Emine ince belli Kafkas güzeli babaannesi Allah'ın birkaç beden büyük ve çok daha güçlü bir kopyasıydı. Evlisinden bekarına, gencinden yaşlısına, köyün bütün erkeklerinin ona baktıkça içleri gidiyor olsa da bekarların hiçbiri bu deliyle evlenmeye cesaret edemedi. Bir tek komşu köyün çobanı, tembeller şahı Memnun Emine'ye talip oldu. Ne zaman sürüyü dağa çıkarsa güttüğü hayvanlardan bir ikisini kurda kuşa yemeden, sonra da hiçbir şey olmamış gibi 32 dişi meydanda köye dönen, akılca biraz geri kalmış Memnun'un, işe güce el sürmeden yaşamaktan ve ölünceye kadar dolgun bir kadınla sevişmekten başka arzusu yoktu. Köye her uğradığında Emine'ye alıcı gözle bakıyor, kızın eteğinin altından bile güçlü olduğu anlaşılan uzun bacaklarından gözünü alamıyordu. Ayrıca kız dağ gibi babasının hakkından gelebildiyse işlerin hakkından haydi haydi gelirdi. Emine de Memnun'u beğeniyordu. Adamın tembeller şahı diye adı çıkmıştı ama Emine işini gücünü kocası bile olsa başkasının eline bırakacak bir kız değildi. Ayrıca yüzü güneş yanığı, güleç ve gamsız Memnun'a baktıkça, bu geniş omuzlardan uzanan güçlü kolların kemiklerini çıtırdatacağını hissediyor, içi bir hoş oluyordu. Memnun'un isteğini ikiletmedi, evlendiler. Memnun, Deli Emine'nin anası ve kardeşleriyle oturduğu eve yerleşti. Hayatta bir dikili ağacı olmayan Memnun, her konuda haklı çıktı. Emine kolları sıvamış, babasının kökünü kuruttuğu sürüden kalan 2-3 hasta koyunu bakıma almış, fındık bahçesine girişmiş, mendil kadar kalan tarlayı sekilemiş, taş taşımış, arklar açmış, babaannesi Allah'ın her bir taşına emek verdiği evinin damını aktarmış, sağını solunu derlemiş, arka tarafa bir mutfak eklemiş, kardeşlerine göz kulak olmuş, vaziyeti kısa zamanda toparlamıştı. Sofraya her öğün yemek koydu, evin bacasını daima tüttürdü, çalıştı, çabaladı, kendi çapında bir servet yaptı. Çekişe çekişe sattığı fındıkların, hayvanların parasını her birine gizli cepler dikip üst üste giydiği üç eteğinde sakladı. Böylece genç kızlığında sadece deli olan lakabı üç etekli deliye çıktı. İkisi 40'ı çıkmadan, biri 17 aylıkken ölen 5 oğul doğurdu. Beşincisi Ziya'ydı. Ziya'nın doğumundan sonra adetten kesilen Emine, bir gün bile ağlayıp da tepesinin tasını attırmamış, koyduğu yerde sessiz sedasız oturarak büyümüş Ziya'yı, hayatta kalan diğer oğlu, düz duvara tırmanan Barhun'dan azıcık daha fazla sevdi. Memnun tam dilediği gibi elini hiçbir işe sürmeden, kışları Emine'nin gün doğmadan kalkıp yaktığı ocağın başında, yazları ön bahçedeki armut ağacının dibinde yan gelip yattıktan, Emine ile sabah akşam seviştikten sonra, bir yaz sabahı gusül abdesti almak için dereye giderken küt dedi düştü, kalpten öldü. Emine iki oğluyla kaldı. Adamın ölümüne çok üzüldü ama kocasızlıktan şikayetçi olmadı. Memnun'un gece gündüz üstüne çıkması artık yaşlanan kadına fazla gelmeye başlamıştı. Emine'nin büyük oğlu Barhun zehir gibi akıllıydı. Köyün bir an önce buralardan kaçıp gitmek isteyen öğretmeni çocuktan yaka silkmişti. Barhun bütün gün dağda bayırda dolaşır, taş, odun, kemik ne bulursa toplar, her şeyi merak eder, usandırıncaya kadar sorular sorardı. Emine, Barhun'un zeka olduğunu bilmediği, kabına sığmayan hareketliliğinden bunaldıkça, bıraktığı yerde alık alık bakan Ziya'sını kucaklar, sezgileri Barhun'un hayatı yoluna koymayı başarabileceğini ama yaşadığı müddetçe Ziya'ya kol kanat germesi gerektiğini söylerdi. Barhun'dan yaka silken öğretmen, uzun süreceği belli olan kıştan da korkarak rapor alıp tüydüğü için, yeni tayin olduğu bu Sarp Dağ köyünde bütün sınıfları tek başına okutmak zorunda kalan Adıge kökenli Zahit öğretmenin, Asetin Halk Destanı kitabından da bildiği Barhun adı hemen dikkatini çekti. Emine ile yaptığı kısa bir sohbetten sonra Barhun'un atalarıyla komşu topraklardan geldiklerini öğrendi. Sadece Adıgeler değil, tüm Kafkas halkları üstüne araştırma yapabilmek için kendi kendine Kiril alfabesi ve Rusça öğrenmeye çalışan Zahit öğretmen, dolaşıma girmesine daha uzun yıllar olan etnisite kavramının bir tür kültürel zenginlik olduğuna samimiyetle inanmakla beraber köklerine de çok düşkün bir gençti. Atalarının dilini ve geleneklerini yaşatmak için fırsat buldukça yeni yeni boy gösteren ama 80 darbesiyle birlikte kapatılacak olan Kafkas Kültür Derneklerinin çıkardığı dergilere yazılar yazıyor, bölge halklarının tarihi ve kültürüyle ilgili yayınlar topluyordu. Etnik köken kavramının içini demokratik bir anlayışla doldurup, kültürel çeşitliliğin tüm gücüyle kendini hissettirdiği, özgür ve mutlu toplumlar hayali kuran Zahit öğretmen, yıllar sonra tarihte bir şey olup da kapılar açılınca atalarının doğduğu topraklara ayak bastı. Artık orta yaşlı bir araştırmacıydı. Tarih ve zaman üstüne, ulusların doğası üstüne çok şey okumuş öğrenmişti. Bütün zihinsel hazırlığına rağmen tahayyül ettiği topluluk ile karşılaştığı gerçekler arasındaki derin fark nedeniyle biraz buruldu. Bu topraklarda yaşayan insanların aile büyüklerinden bir rüya alemi gibi dinlediği, bereketli bir geçmiş zamanı değil, takvimlerin gösterdiği gerçek zamanı yaşıyor olmalarına pek şaşırmadı. Ama bu gerçek zamana yoğun bir yoksulluğun, karamsarlık ve ümitsizliğin egemen olduğunu kabullenmekte güçlük çekti. Kafkasya'da geçirdiği süre içinde kimi filolog, kimi tıp doktoru olan uzak akrabalarını bulup tanışmış, misafirleri olmuştu. Adıge dilini köyde sadece doğayla bütünleşmiş bir halde yaşayan akrabalarının arasında duyup çat pat konuşmaya öyle alışmıştı ki, Soçi veya Maykop'taki dükkanlarda, otobüslerde, lokantalarda bu dilin gürül gürül kulağına çalınmasından, 5 yaşındaki çocukların bile adı gece veya akraba diller konuşuyor olmasından şaşkınlıkla karışık bir sevinç duydu. Barhun'un şaşırtıcı zekası daha ilk gün Zahit öğretmenin dikkatini çekmişti. Çocuk yerinde duramıyor, lep demeden leblebiyi anlıyor. Diğer çocuklar tebeşiri cızırdata cızırdata tahtaya yazdığı aritmetik işlemlerine boş gözlerle bakarlarken, Sonucu kalem kağıt kullanmadan kafadan hesaplamış olan Barhun'un sıkıntıdan patladığı parlak gözlerinden okunuyordu. Genç ve idealist öğretmen, geleceğin alaylı etnik antropoloji araştırmacısı, Emine'nin Osetyalı atalarının anısına adını Barhun koyduğu oğluna özel ilgi göstermeye karar verdi. Kolları sıvadı, çocuğu eşek gibi çalıştırdı ve devlet parasız yatılı okulları sınavlarını kazanmasını sağladı. Taşlara, madenlere, doğanın unsurlarına çocukluğundan beri çok meraklı olan Barhun, yatılı okuduğu ortaokulun ardından fen lisesini, sonra da ODTÜ maden mühendisliğini dereceyle kazandı, gazetelerde resimleri bile çıktı. Okuma yazması olmayan Emine, gazete kesiklerini yumurta akıyla oturma odasının duvarına yapıştırdı, evine çağırdığı komşularına oğlunun resimlerini göstererek ağladı. Dünyanın ünlü üniversitelerinin bünyelerine dahil etmek için teklif üstüne teklifte bulunduğu Barhun, aldığı burslar sayesinde annesinin sürüsünün, fındıklığının, ekip biçtiği sebze bahçesinin gelirlerine hiç muhtaç olmadı. Ama yıllar içinde yuvasından koptu, okyanusları aştı. Yalnız annesi ve kardeşiyle değil, doğduğu köyün hatta ait olduğu ülkenin insanlarıyla da aynı dili konuşmaz oldu. Babası kadar tembel ve babası kadar akılsız kardeşi Ziya'nın ruh sağlığı hastanesine ancak hademe olarak kapağı atmasını, annesinin ölene kadar rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlayacak parayı pulu temin ettikten sonra yeni dünyanın göz kamaştıran üniversite kampüslerinde izini kaybettirdi. Ziya kendisi için artık hayali bir karaktere dönüşen abisiyle sahiden gurur duyuyordu. Ama onu görmek, arayıp sormak gibi bir arzusu da yoktu. Abisinin yaşadığını bilmek yetiyordu ona. Barhun ise arada bir kardeşinin alık alık bakan yüzünü, dibinden kesildiğini öğrendiğinde hüngür hüngür ağladığı kulak kepçesini hatırlıyor, birden gözleri doluyordu. Tam ona mektup yazacak, para gönderecek oluyor ama ya telefonu çalıyor ya yeni bir araştırma için mailbox'ına yepyeni bilgiler geliyor veya bir laboratuvar sonucu kendisine ulaşıyordu. Öyle heyecanlanıyordu ki anında unutuyordu kardeşini. Ama Barhun'un Melbourne doğumlu karısı, genetik mühendisi Angela, çok iyi yürekli bir kadındı. Barhun unutsa da o unutmuyordu Ziya'yı, Ziya'nın ismiyle müsemma karısı Munise'yi ve çocuklarını. Türkiye'ye en son 7 yıl önce kas distrofisi hastalıklarında genetiğin rolü hakkında araştırmalar yürüten bir ekipte Angela ile birlikte çalışan Koreli arkadaşları Kay Chong-won ile birlikte geldiler. Üçü 20 gün boyunca Ölü Deniz'den Göce'ye, Patara'dan Olimpos'a şahane bir tatil yaptılar. Tatillerinin bitmesine 2 gün kalmıştı. Batan güneşin denizi kan gibi boyadığı bir akşam, suyun içine konup üstüne bembeyaz bir örtü serilmiş, onlarca meze ve deniz ürünüyle donatılmış bir masada yemeğe oturdular. Kay Chong, deniz börülcesiyle cacığa yumulmuş, hızlıca rakı içiyor, denizin içinde serinleyen ayaklarıyla ufak taşları yuvarlıyordu. Derken güneş battı, müthiş bir dolunay çıktı. Rakının herkesi bülbül gibi konuşturduğu saatler geldi. Kay Chong birden, biri Seul'de, diğerleri uçsuz bucaksız Amerikan ülkesinin dört bir yanında yaşayan, 12 senedir hiçbirini görmediği 5 kardeşini hatırlayıp duygulandı, dokunaklı çocukluk hikayeleri anlatmaya başladı. Kay Chong'un bu duygusallığı 3 kadeh rakıyı arka arkaya yuvarlamış olan Barhun'a da sirayet etti. Yıllardır tümüyle kendisinin yapmaya çalıştığı, iç dünyasını asla dışarıya aksettirmeyen, dış görünüşü sınıfsal standartlara tamamen uygun kimliği, en ince yerinden çocukluk bölümünden yırtıldı, Barhun döküldü. Doğduğu yoksul evden, köyün sırtını verdiği Sarp Dağı'da topladığı taşlara, okuma yazması olmayan annesinin üç etekli deli olan lakabından, zahit öğretmenin zoruyla girdiği parasız yatılı sınavına varana kadar, hayatta kazandığı başarının, kat ettiği yolun büyüklüğünü ispat ettiği için hatırlamaktan hoşlandığı, ama karısına bile anlatmaktan kaçındığı bir yığın ayrıntıdan söz etti. Masadaki 70'lik rakı dibini bulmuştu. Kay Chong devasa bir kayık tabakta gelen Laos buğulamanın limonlu suyuna ekmek banıyor. Şaibeli bir uluslararası vakfın sponsorluğunda radyoaktif mineraller hakkında yapılan önemli bir araştırmanın başkanlığını yürüten bilim adamı Barhon, hüngür hüngür ağlayarak kardeşinin kesilen kulak kepçesini anlatıyordu. Angela, aileni görelim diye tutturunca, Barhon sonradan edindiği kimliğin fena halde yırtıldığını anladı, bir bahane uydurarak karısını vazgeçirmeye çalıştı ama ikna etmesi mümkün olmadı. Rakıyla başı hoş olmayan Angela, Dolunay daha dağların ardında kaybolmadan kiraladıkları arabanın direksiyonuna geçmiş, Ziya'nın yoksul ama sevecen evinin kapısını çaldıklarında güneş çoktan tepeye çıkmıştı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 123.